Ayrım 40, sayfa 418. Buraya daha önemli planlarınızı iptal edip geldiyseniz her birinizden özür dilerim. Bellman hafifçe gülümsedi. Birkaç gazetecinin gülüştüğünü duyunca özrünün kabul edildiğini anladı. Önce soruşturmada hangi noktada bulunduklarının özetini verdi. Halattan iz sürerek Liseren Gölü'nün yakınlarındaki binaya ulaşmaları, Adel Vetlesen adında başka bir kurbanı bulmaları ve cinayetlerin ikisinde Leopold'un elması denilen bir silahın kullanıldığını ortaya çıkarmaları gibi başarıları tekrarladı. Yani eski haberleri. Bellman gazetecilerden birini esnememek için kendini tuttuğunu gördü. Ardından önündeki kağıtlara baktı. Bir başka deyişle senaryoya. Her bir kelimenin özenle düşünülüp yazıldığı bir nevi tiyatro oyunundan ibaretti çünkü. Ne eksiği ne de fazlası vardı. Yem kokusunu salacak ama suyun dibine batmayacaktı. Söze, nihayet tanıklarla ilgili bir gelişme yaşandı diyerek başlayınca gazeteciler sandalyelerinde doğruldu. Bildiğiniz üzere kurbanlarla aynı gece Havas'taki kulüpte kalan herkesten bize ulaşmasını istemiştik. Iscapeller adındaki bir şahıs bizimle iletişime geçti. Bu gece itibariyle Sidney'den gelecek ve yarın bir dedektifimiz de kulübeye gidecek. Olay yeri ekibine olabildiğince doğru bir şekilde anlatmasını sağlamaya çalışacağız. Normalde tanığın adını asla paylaşmamaları gerekirdi. Ama bu durumda ulaşmaya çalıştıkları adamın, yani katilin konuk defterindeki kişilerden birini bulduklarını anlaması önemliydi. Bellman, dedektiften bahsederken bir kelimesini kasten vurgulamamıştı. Asıl mesaj buydu oysa. Dağ başındaki bir kulübede sadece iki kişinin olacağı. Tanık ve sıradan bir dedektif. Elbette ümidimiz Bayan Peller'in o gece orada kalanlarla ilgili bize eşgal vermesi. Her kelime için uzun uzadıya tartışmışlardı. Tanığın katili kendine çekmesini sağlamak istiyorlardı. Öte yandan Harry, tanığın yanında sadece bir dedektifin olacağı konusunda şüphe uyandırmamalarının önemli olduğunu düşünüyordu. Nihayet tanıklarla ilgili bir gelişme yaşandı gibi etkili bir girişin ardından daha önemsiz bir ayrıntıymış gibi söylenen "Elbette ümidimiz" ifadesiyle polisin bu tanığı yüksek seviyede koruma gerektiren önemli bir olarak düşünmediği intibası uyandıracaklardı. Katilin onlarla aynı fikirde olmamasını umuyorlardı. Sizce tanık ne görmüş olabilir? Bir de adını kodlayarak tekrar söyleyebilir misiniz? Rogaland'ın muhabiriydi bu. Ninni soruları en sonda alacaklarını hatırlatmak üzere öne eğildi ama Mikael başını sallayarak onu durdurdu. Bunu öğrenmek için kulübeye gittiğinde neler hatırlayacağını görmemiz gerek dedi. Üzerinde NRK yazan mikrofona uzanarak. Ulusal yayın yapan devlet kanalıydı bu. En deneyimli dedektiflerimizden biriyle oraya çıkacak ve 24 saat boyunca orada kalacak. Arkada dikilen Harry Hall'un yavaşça başını oynattığını gördü. 24 saati inandırıcı bir şekilde söylemişti demek ki. Yem hazırlanmış, tuzak kurulmuştu. Bellman'ın gözleri daha da uzağa kaydı. Kalabalığın arasında Pelikan'ı gördü. Fikre karşı çıkan, başını kasten yanlış yönlendirmelerinin skandal olduğunu düşünen tek kişi olmuştu aralarında. Bellman ekibi kısa bir molaya çıkarmış ve onunla özel olarak konuşmuştu. En sonunda o da çoğunluğun görüşüne katılmak zorunda kalmıştı. Ninni soruları alabileceklerini söyleyince gazeteciler birden canlandı. Mikael ise kendini rahatlattı ve sorulara muğlak cevap vermeye, akıcı konuşmaya ve sıkışırsa daima işe yarayan "Korkarım soruşturmanın bu aşamasında bu soruya cevap veremem" cümlesini kurmaya hazırlandı. Bacakları donuyordu. Öyle donuyordu ki artık hiçbir şekilde hissetmiyordu onları. Vücudunun geri kalanı yanarken nasıl olabilirdi ki bu? O kadar çok bağırmıştı ki sesi kalmamış. Boğazı kuruyup parçalanmış, kanayan açık yarası dağılanarak kırmızı bir toz tabakasına dönmüştü. Yanık saç ve et kokuyordu. Soba gömleğinin sırtını kavurup eritirken hiç durmadan aykırmıştı. Kurşun asker gibi ölüyordu. Eriyordu. Öyle bir acı ve sıcaklık hissi bir zaman sonra bilincini kemirmeye başlamıştı ve tam acısını unutacakken bir anda tekrar kendine gelmişti. Adam üzerine bir kova su boca etmişti. Aniden gelen rahatlamayla bir kere daha bağırdı. Sonra sırtıyla soba arasında kaynayan suyun tıslamasını duydu. Acı tüm şiddetiyle geri döndü. "Biraz daha su ister misin?" Başını kaldırıp adama baktı. Elinde bir kova suyla tepesinde dikiliyordu. Gözlerinin önündeki sis perdesi dağıldı ve onu iki saniyede olsa net biçimde gördü. Sobanın deliklerinden çıkan alev ışıkları yüzünde titriyor, alnındaki ter damlalarını parlatıyordu. Çok basit. Tek bilmek istediğim onun kim olduğu, emniyetten biri mi? Yoksa o gece Havas kulübesinde olanlardan biri mi? Ağlayarak hangi gece dedi yanan adam. Hangi gece olduğunu biliyorsun. Neredeyse hepsi öldü sayılır. Söyle hadi. Bilmiyorum. Bununla ilgili hiçbir şey bilmiyorum. İnan bana. Su, lütfen. Lütfen mi demek istedin? O koku. Yanan bedenin kokusu. Artık dudaklarından kekeleyerek dökülen kelimeler belli belirsiz bir fırsıltadan farksızdı. Ben. Sadece ben yaptım. Yumuşak bir kahkaha duyuldu. Zekice. Acıdan kurtulmak için elinden geleni yaparmış gibi görünmeye çalışıyorsun. İşbirlikçinin adını söylemeyince sana inanayım diye. Ama daha fazlasına dayanabileceğini biliyorum. Çetin cevizsin sen. Adam soba demirini salladı. Esintiyi hissetmedi bile. Bir saniyelik harika bir an için her şey karardı. Ama sonra cehenneme geri döndü. Öldü o diye bağırdı ayaktaki adam. Daha iyi bir şey bul. Diğerini kastetti dedi diğer adam beynini çalıştırmaya gayret göstererek. Hafızasının iyi olduğunu hatırladı. Neden şimdi su koyuvermişti ki? Durumu sahiden de o kadar kötü müydü? Avustralyalı. Yalan söylüyorsun. Gözlerinin kıpırdandığını hissetti. Üzerine bir kez daha su döküldü. Bir anlığına her şey netleşti. Kim diye sordu ses. Nasıl? Öldür beni, acı bana. Benim kimseyi koruduğum yok. Tanrım neden yapayım ki bunu? Hiçbir fikrim yok. O zaman neden öldürmüyorsun beni? Onu öldürdüm işte. Duydun mu? Yap hadi, öcünü al. Adam kovayı bırakıp sandalyeye çöktü. Dirseklerini kolçaklara dayayarak öne eğildi. Çenesini yumruk yaptığı ellerinin üzerine koydu ve dediğini duymamış, başka bir şey düşünüyormuş gibi yavaşça cevap verdi. Yıllarca bu anın hayalini kurdum. Sonunda hayalim gerçek oldu. Daha iyi hissedeceğimi sanmıştım. Yerdeki adama soba demiriyle bir kez daha vurdu. Başını eğip ona baktı. Ekşi bir yüz ifadesiyle bir şey kurcalar gibi demiri kaburgalarına batırdı. Belki de hayal gücü geniş biri olmadığım içindir. Belki de bu intikamın heyecanı eksik kalmıştır. Ne dersin? Bir ses onu döndürdü. Radyo. Sesi kısıktı. Gidip açtı. Haberler vardı. Sesler geniş odayı doldurdu. Havas'taki kulübeyle ilgiliydi. Bir tanıktan bahsediyordu spiker. Olay yerini anlatmaktan. Bacakları bir buz tuttu. Artık hiç yok gibiydiler. Gözlerini kapadı ve bir kez daha Tanrı'ya dua etti. Şimdi yedek olduğu gibi bundan sonra da acı çekmek için. Tüm günahlarının insanın kanıyla temizlenmesi ve tüm yaptıklarının başka birine yüklenmesi için af diledi. Birinin canını almıştı. Evet yapmıştı bunu. Kutsal kanda yıkanıp bağışlanmayı diledi. Sonra da canının alınmasını. Kısım 6. Bölüm 56. Yem. Berbat bir ışık vardı. Güneş gözlüğüne rağmen Harry'nin gözleri acıyordu. Karlara vuran gün ışığı yansıyarak yeniden güneşe yükseliyordu. Çılgınca parıldayan ışıklarla dolu bir elmas okyanusuna bakmak gibiydi. Camların dışarıdan içeriği göstermeyen karartılmış aynalardan yapıldığını bilmesine rağmen pencereden uzaklaştı Harry. Saatine göz attı. Havas'a önceki gece gelmişlerdi. Justikolka, Harry ve Kaja ile birlikte kulübeye mevzilenmiş, diğerleri ise yaklaşık 30 metre boyunca uzayan vadinin iki tarafında 4 kişilik iki grup halinde karlarla kamufle olmuştu. Yemi Havas'a yerleştirmeyi seçmelerinin 3 nedeni vardı. Birincisi burada bulunmalarının bir anlamı vardı. İkincisi eğer umdukları gibi olursa katil bölgeyi rahatça saldırı yapabilecekleri kadar iyi tanıdığını düşünecekti. Üçüncüsü de bu yerin mükemmel bir tuzak olmasıydı. Kulübenin olduğu yamaca sadece kuzeydoğudan ve güneyden girilebiliyordu. Doğuda dağ oldukça dikleşiyordu. Batıda ise öyle çok uçurum ve yarık vardı ki ilerlemek isteyen birinin araziyi avucunun içi gibi bilmesi şarttı. Harry dürbünü aldı ve diğerlerini görmeye çalıştı ama beyazlıktan başka bir şey yoktu. Bir de ışıklar. Güneyde bekleyen Mikael Bellman ve kuzeydeki Milano ile konuşmuştu. İletişimi genellikle cep telefonuyla yaparlardı ancak yerleşimin olmadığı bu dağlarda çeken tek şebeke Telenor'unkiydi. Eskiden devlete ait olan bu telefon tekeli en rüzgarlı kayalıklarda dahi baz istasyonu dikecek sermaye sahipti. Ama Harry ve diğer birçok polis başka operatörlere abone olduğundan telsiz kullanıyorlardı. Rix Hospital'de bir şey olur da ona ulaşmak isterlerse diye Harry gitmeden önce sesli mesaj bırakmış, telefonunu çekmeyeceğini söyleyerek Telenor kullanan Milano'nun numarasını vermişti. Bellman gece boyunca hiç üşümediklerini, uyku tulumları, ısıtmalı matlar ve gaz sobasını aynı anda kullanınca sıcaktan üzerindekileri bile çıkardıklarını iddia etmişti. Şimdi ise söylediklerine göre dağın yamacını kazarak yaptıkları kardan mağaralarının tavanından erimiş karlar damlıyordu. Basın toplantısı televizyon, radyo ve gazetelerde öyle yer bulmuştu ki İskapeler ve bir polis memurunun Havas'a gittiğini bilmemek için vakaya karşı tamamen ilgisiz olmak gerekiyordu. Kolka ve Kaja arada bir dışarı çıkıp kulübeyi, geldikleri yolu ve dışarıdaki tuvalete işaret ediyormuş gibi yapıyordu. Yalnız dedektif rolündeki Kolka, İskar rolündeki Kaja'ya o vahim gecede yaşananları hatırlamasına yardım ediyordu. Harry oturma odasına saklanmıştı. Dışarıda kara gömülmüş halde sadece iki kayağın görünmesi için kendi kayak takımını da odaya almıştı. Harry kuvvetli bir rüzgarın boş araziye izini bırakarak esmesini ve tüm gece boyunca yağan hafif ve taze karı girdap halinde havaya uçuruşunu izledi. Kar dağın zirvelerine, uçurumlara, yamaçlara, arazinin engebelerine sürükleniyor, konduğu yerde kulübenin arkasındaki dağın tepesinde bir şapkanın siperi gibi duran çıkıntıya benzeyen donmuş dalgalar ve büyük yığınlar oluşturuyordu. Harry, avlamaya çalıştıkları adamın ortaya çıkacağının garantisinin olmadığını biliyordu elbette. İskapeler, kurban listesinde değilse ya da başka bir sebep varsa bu durumu uygun bir fırsat olarak görmeyebilirdi. İska için başka planları olabilirdi. İşin içinde bir bit yeniği sezebilirdi. Ya da birçok sıradan gerçek gerekçeyle gelmeyebilirdi. Mesela hastalanması, mesela başka bir yerde olması. Saçma. Harry şimdiye dek sezgilerinin onu kaç kez yanılttığını saymış olsaydı, çıkacak rakam onu sezgilerini bir yöntem ya da kılavuz olarak görmekten vazgeçirmeye yeterdi artardı. Ama Harry saymamıştı. Onun yerine sezgilerinin kaç kez ona bildiğinden haberinin olmadığı şeyleri söylediğini saymıştı. Ve buna göre katil Havas'a gelmek için yola çıkmıştı bile. Harry saatine baktı. Katilin 24 saati vardı. Dev şöminedeki çam odunları küçük gözenekli ızgaranın altında çıtırdayıp cızırdıyordu. Kaja kestirmek için odalardan birine gitmiş, Kolka ise sehpanın başında oturup sökülmüş bir Weyler P-11'i yağlamakla uğraşıyordu. Harry Alman silahını nişangahının olmamasından tanıdı. Weyler tabancasının bilhassa yakın çatışmalarda kılıftan, kemerden ya da cepten çabucak çıkartılıp tutukluluk yapmadan ateş alması hedeflenmişti. Böyle durumlarda nişangah gereksizdi. Nişan almak yerine hedefe doğrultup tetiğe basmak yeterliydi çünkü. Yedek tabancası Sig Sauer ise birleştirilmiş ve dolu bir halde yanda duruyordu. Harry 38 kalibre Smith & Wesson'ın durduğu koltuk altı kılıfının kaburgalarına sürtündüğünü hissetti. Önceki gece birkaç kilometre uzaktaki Nedelvan Gölü'nün kıyısına helikopterle indikten sonra kalan yolu kayakla gitmek zorunda kalmışlardı. Farklı bir durumda olsalar Harry ay ışığının altında yıkanan karla kaplı düzlüklerin, gökyüzünde oynaşan kuzey ışıklarının, beyaz bir hiçliğin içinde bir masaldalarmış gibi kayarlarken Kaja'nın yüzünün aldığı o mutlu ifadenin, kayaklarından çıkan sürtürme sesleri düz arazide kilometrelerce öteye gidiyormuş gibi hissettiren mutlak sessizliğin güzelliğine kaptırabilirdi kendini. Ne var ki çok büyük risk ve kaybetmeye tahammül edeceği çok az şey olduğundan gözlerini işinden yani avdan ayırmamıştı. Kolka'ya tek dedektif rolünü veren de o olmuştu. Cafe Justin seni hala unutmamıştı. Ama işler plana uygun gitmezse Finlandiya'nın yakın dövüş becerilerini kullanabilirlerdi. Katil gündüz gelirse ve karda saklanan iki gruptan birine görünürse harika olacaktı. Fakat gece kimsenin haberi olmadan kulübeye gelirlerse de üçü bir şekilde icabına bakacaklardı. Kaja ve Kolka kendilerine birer oda seçip çekilmişlerdi. Harry de oturma odasını duymuştu. Sabah hiçbir gevezelik yapmadan geçmişti. Kaja bile suskundu, pür dikkatti. Kolka tabancanın parçalarını takarken ve ensesine nişan alıp hayali bir atış yaparken Harry penceredeki yansımadan onu izledi. 20 saat kalmıştı. Katilin vakit kaybetmemesini umdu. Björn Hon, Adel'in gardırobundan açık mavi hemşire giysilerini alırken kapıda dikilen Geir Brun'un bakışlarını sırtında hissetti. ''Neden her şeyi alıp götürmüyorsunuz?'' diye sordu Brun. ''Beni de atma zahmetinden kurtarmış olursunuz. İş arkadaşınız Harry nerede bu arada?'' Giysileri yanında getirdiği plastik torbaları ayrı ayrı koyarken sabırla daha kayak yapmaya gitti dedi Hon. Gerçekten mi ilginç. Hiç kayak yapan biri gibi gelmemişti bana. Nereye gitti? Onu söyleyemem. Konu kayaktan açılmışken Adel Havas'a giderken ne giymişti? Burada hiç kayak kıyafeti yok. Benden ödünç almıştı tabii ki. Sizden mi kayak kıyafeti aldı? Şaşırmış gibi bir haliniz var. Bana hiç kayak yapan biri gibi gelmediniz de. Holm istemeden de olsa imalı kelimeler kullandığını fark edince ensesinin yandığını hissetti. Brun kıkırdadı ve kapıda bir tur döndü. Haklısınız. Ben daha çok cici giysilerin insanıyım. Holm boğazını temizledi ve nedense daha tok bir sesle kıyafeti görebilir miyim diye sordu. Oo ne demek dedi Brun peltek sesiyle. Holm'ün rahatsızlığından zevk almış gibiydi. Hadi gelin bende neler varmış bir bakalım. 4,5 dedi Kaja. Yani tabağını Harry'e ikinci kez uzatırken. Elleri birbirine dokunmadı, gözleri de. Hatta kelimeleri bile. Opsal'da birlikte geçirdikleri o gece 2 gün önce gördükleri bir rüya kadar uzaktı şimdi. Senaryoya göre benim şu anda güney tarafında dikilmiş sigara içiyor olmam gerek. Harry başını oynattı ve tabağı Kolka'ya verdi. Finlandiyalı Yahni'yi yalayıp yuttu ve dibinde kalan parçaları yemeye başladı. Pekala dedi Harry. Kolka, batıya bakan pencereyi sen alabilir misin? Güneş artık alçaldı. Dürbünün etrafta parlayan bir şey olup olmadığını kontrol et. Kokka İsveççe konuşarak yemeğin bitene kadar olmaz dedi kinayeli bir tavırla. Tıka basa doldurduğu çatalı ağzına götürdü. Harry tek kaşını kaldırdı. Kaja'ya göz attı ve gitmesini işaret etti. İkisi yalnız kalınca Harry pencerenin yanındaki sandalyeye oturup düzlükleri ve tepeleri taradı. Demek kimse yüzüne bakmıyorken Belman seni yanına aldı öyle mi? Soruyu sakince sormuştu ama odadaki sessizlik öyle yoğundu ki fısıldasa yetecekti. Ayrım sonu sayfa 429.